Ayrım 41.
Sayfa 492. Kuevel'in söz konusu ettiği güçsüz olanın, hor görülenin, dişi olanın soyutlamasıdır. Gene bu cinayetin cezası olarak Kuevel'i bir genelev patronunun oğlanı durumuna getirir. Kuevel köyde dolaşırken hem erkek hem kadın olduğunu, daha doğrusu erkek ama dişi olduğunu düşünür. O bir sınırı zorlamış, cinsiyetin getirdiği kişiliğin temelini araştırmış, bir ahlaksal mutlakı ve toplumsal geçerliliği sarsmış ve yatsımıştır. Böyle yapmakla, eşcinsellik üzerindeki tabuya meydan okumakla kalmamış, bu nefretin kökenini ortaya çıkarmış, cinsel rolün cinsel mertebe demek olduğunu ortaya koymuştur. Hırsızın günlüğünde gene amacı resimli kitaplardaki kahramanlar gibi olmak olan tek kollu bir haydutun, Stilitano'nun oğlanı durumundadır. Gene sınırdan esrar kaçırarak efendisine hizmet eder ve bunu egemen güce bağlılığından yaptığını belirtir. Bu tamamen doğal dedim kendi kendime, o bir kamış, ben de bir deliyim. Stilitano aynı zamanda Silvia adında bir fahişeyle de ilişki kurmuştur. Böylece emrinde iki delik vardır. Gene ikincisidir, gene biyolojik terimi erkek için kullanmakla cinsel rolün değişken niteliğini ortaya koyar. Erkek ve dişi biyolojik olgulardan sıyrıldıkları zaman övgü ve yergi, efendilik ve kölelik yüksek ve alçak tanımları içinde algılanırlar. 2. Gene'nin terimleri kullanışında kesin bir taşlama vardır. Çünkü ele aldığı grupların her ikisi de erkeklerden kurulu olduğu için cinsel rolde keyfi görece bir durum ötesinde baskıcı bir toplumsal sistemin kategorileşmesi, hatta işlevi vardır. Statülerin getirdiği özellikler öylesine bir kesinlikle korunmaktadır ki sonuç ister istemez mizaha dönüşmektedir. Gene'nin davranışı ise durumu benimsemekle bıyık altından gülmek arasında değiştiği için taşlama niteliğindedir. Kadıncıl ya da ezilen görüş, ırk, sınıf, sömürge gibi diğer politik alanlara da aktarıldığında bu taşlama niteliği giderek belirginleşir. Gene romanlarında olayları öylesine düzenler ki kendi kadıncıl bendiği sonunda mutlak zafere ulaşır. Bu zafer bir şehitlik, bir kurbanlık niteliğinde de olsa yazar buna razıdır. Gene'nin sapıkları sapıklıklarına öylesine istekle dört elle sarılırlar ki bunu bir yücelik haline getirirler. Barcelona sokaklarında yürüyüş yapan utanç kızları Carolina'lar gibi aşırı davranışları dünyanın nefret kabuğunu delme yönteminden başka bir şey değildir. Gene'nin yazılarındaki mucizeyle, benim zaferim sözde kalır, kölelik niteliklerine uygun mazoşizmleri bir ermişlik payesine yücelir. İyi kadın acı çekmenin dışında nasıl yücelir ki? Gerçekten de kilise Gene'ye kurduğu dünyanın düzeni için bulunmaz bir çözüm göstermiştir. Kutsal olan bizi kuşatır ve tutsak eder. Kilise kutsaldır. İspanyol kalyonları gibi altının ağırlığı altında ezilmiş, anlamı eskimiş, ruhsallıktan uzak dinsel törenleri ona güzellik, soyluluk kadar dünyasal bir güç veriyordu. Bu güçten kendini kurtaramayan Clairvaux kendini bu güce teslim etti. Bilse sanata teslim edeceği gibi bıraktı kendini. Sanat Gene'nin emrindedir ve sanat aracılığıyla Clairvaux'un istediği soyluluk dönüşümünü sağlar. Eşcinsellik değişimi içinde divine'a dönüşen Louis için mucize artık erişilemeyecek bir şey değildir. Sanat da öyle. Aşıklarının ihanetine uğrayan divine tırnaklarının üzerine minyatürler yapmaya başlar ve kendisine daha ağır bir şey söylenemeyeceğini bildiği için kendini orospu eskisi diye tanımlar. Yaşlanmış, çökmüş ve oğlanlar tarafından bile alay edilir duruma düşmüş bir sapık olan divine, incilerden yapılan tacı yere düşüp dağılınca "Aldırmayın hanımlar, nasılsa yine ben kraliçeyim" demek cesaretini gösterir ve dikenlerden yapılma çelenk örneği takma dişlerini başına koyar. Gözyaşlarıyla övülen yaşamının acı güldürüsü dünyaya karşı savunma silahı durumuna gelmiştir artık. Gene roman kahramanları içindeki en mükemmel karakter olan divine'a seçkinler arasında yer vermiştir. Şehit mertebesine yükselmiş ermişler Gene'nin ilgisini çekmektedir. Çünkü bu kahramanlar general gibi, iş adamı gibi, bilgin gibi erkek olmayıp kadın da olabilirler. Üstelik Galli imgelemine yatkın bir görüştür bu. Çünkü ulusal kahramanları büyücü diye yakılmış bir kadındır. Gene'nin ebedi suçu ve ermiş erkek ve oğlan çiftlemesinde ermiş doğal olarak kadın biçimine bürünmüştür. Çünkü kulamparanın sadece gövdesi vardır, oğlan ise ruhu simgeler. Gene'nin tutumu ruhun mucizesiyle rütbe farklarını aşıp yıkmaktır. Bu halkın Hristiyanlık görüşlerine yakındır. Onlar da Tanrı'nın gözünde paçavralar içindeki birinin kraldan daha parlak olduğuna inanırlar. Gene İspanya'nın en berbat gecekondularının bulunduğu Barrio Kino'yu anlatırken şöyle der. Dilencilik yaşamın bunca alçalmanın görkemini öğretti. Çünkü o zavallı hor görülen pis yaratıkları olduklarından güzel göstermek bir hayli onur, yani sevgi gerektiriyordu. Bir hayli de yetenek. Hiçbir zaman olduğundan başka göstermeye, süslemeye, maskelemeye çalışmadım. Tam tersine olduğu gibi bütün yalınlığıyla göstermeye çalıştım. Ve en yalın belirtiler bir yücelik niteliğini aldı. Başıboş dolaştığı için tutuklandığı zaman cebinde vazelin bulununca, polisin ve polisin temsil ettiği dünyasal alemin gözünde daha da alçak bir yere düşer. Bu yüzden banal ve muzaffer olmak onun için daha değerlidir. Durumunu bir fahişe olan annesininkiyle bağdaştırarak, ondan vazgeçmektense kan dökmeyi yeğlerdim. Onun cebimdeki varlığı dünyadaki bütün polisleri yenmeye yeterdi, diyor gene. Hristiyanlık, yani aşağılık kompleksinin alçak gönüllülüğün dini, dokunulmazlık noktasına dek yayılınca durumu güzelliğe dönüştürüyor. Gene ermişliğin acıyı iyiliğe çevirmek olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ama genenin imanı yarımdır, hicivci çözümlemelerle zedelenmiştir. Ekmek ve şarap törenine katılan genenin başı döner, kendisini kuşatan yasaların tadına bakmış olur. Hiçbir şeyi kaçırmayan gözleri polis karakollarındaki bakire Meryem ikonalarına takılır. Burjuva dünyasından tamamen sıyrılmış olarak gene bu dünyanın bütüncül niteliğini inceler, suç ve hukukun birbirinin gölgesinden başka bir şey olmadıklarını kavrar. Doğuştan gelen koşullar ve görüşleri yüzünden bu dünyanın dışına atılmış olan gene, bu dünyayı meydana getirenlere hakaret etmekle o dünyaya dokunmak cüretini gösterir. Gene gibi bir Fransız köylü çocuğu olan Louis Clofroy, kutsalın ne olduğunu anlamaya çalışır ve boşluktan başka bir şey bulamaz. Boş bir kilisenin mihrabına çıkar, kutsal efendiye hakaret eder ve bunun karşılığında doğaüstü bir gücün kendini göstermesini bekler. Ve mucize gerçekleşti. Mucize yoktu, Tanrı tahtından indirilmişti. Tanrı diye bir şey yoktu, Tanrı boşluktu, çevresinde herhangi bir pırtı olan bir delikti sadece. Marie Antoinette'in büstü gibi alçılan bir figürdü sadece. İçi boş, kurşun askerler gibiydi. Gene Tanrı'nın boşluğunu kanıtladığı gibi erkeklerin de boş olduklarını ileri sürer ve kadınların efendilerine aptal diye hakaret etmelerine benzer biçimde pezevenklerin ve kulan paraların da budala olduklarını iddia eder. Divine çoğu yerde kadınların hicvedilmiş biçimidir. Örneğin ulusal bayram olan 14 Temmuz'u kendine özgü bir biçimde kutlar. Herkes bayrağın renkleri olan kırmızı, lacivert ve beyazlara bürünürken o hor görülen bütün öteki renkleri takıp takıştırarak bayrama katılır. Oysa hizmet ettiği erkeklerin hepsi kafasız mankenlerden başka bir şey değildir. Bunlar erkek olmaktan çok erkeklik fetişi niteliğindedirler. Genenin düzmece dini ya da karşıt dini kutsal üçlüsü içinde eşcinsellik ve suçluluğun yanı sıra ihaneti de kapsar. Kendi rolü tam bir bağlılığı gerektirdiği halde bunu aşar ve elinin eriştiği her şeyi kadınlaştırarak yozlaştırır. Darling bile 2 yıl Divine ile yaşadıktan sonra beklediği gibi 2 kat erkek olmak yerine kadınsı olur çıkar. Genç kulan paralardan Adrien Bayon ise Divine'in öylesine etkisinde kalır ki aynı gece kadınlaşır. Divine'in etkisi Sek Gorgui'yi bile yumuşatır. Sek, Our Lady Adrien ve Divine'in sabahın erken saatlerinde sokakta yürümelerini anlatan sahne iyi bir örnektir. Sek, Our Lady ile konuşmaya dalar ve taksi durağına gitme süresi içinde her zaman terk edilmiş kadın durumundaki Divine yine erkeğini yitirmiş olur. Gene kulamparanın kadına taviz vermediğini, oğlana ise hiç taviz vermeyeceğini belirtir ve Sek'in taksiye önce kendisi binmesi gerektiği halde Our Lady'ye yol verişindeki şövalyeliği anlatır. Bu kadınsılık belirtisi değil, yeni gözlüğe yapılan bir iltifattır. Our Lady of the Flowers gene yargılanmak üzere hapishanede olduğu sırada yazılmıştır. Kitap özlemlerin dile getirilmesi niteliğindedir. Denilebilir ki gene sırf kötülük olsun diye Marchetti tipini çizmiş, bu yakışıklı erkeği ömür boyu hapse mahkum etmekle bir çeşit öç almıştır. Marchetti sonuna kadar bembeyaz dört duvar arasında kalacak. Bu umudun ölümü demek olacak. Buna çok seviniyorum. Bu güçlü ve yakışıklı herif de anlasın bakalım güçsüzlere reva görülen işkenceleri. Yazgının kadın katili, gönül hırsızı Marchetti'yi oynadığı oyundan pek hoşnut kalan gene keyifle, sıra sende Marchetti, hücrenin içinde keyfine bak, dilediğin gibi, senden öylesine nefret ediyorum ki, diyor. Kadınlıkta bir nefret, bir kin duygusu vardır. Burada tanımlanan kadınlık eteklikli olmak değil, erkeğin gücüne boyun eğen olmaktır. Kölelik durumu zaman zaman ihanetle başkaldırışı belirler. Örneğin gene Boçako'nun sunduğu sigaradan bir nefes çekmeyi reddetmekle erkeği bozmuş ve bir zafer anı yaşamıştır. Oğlan kulamparanın arkasından gülüp alay eder. Toplumun hırsız yargısına karşı çıkışı gibi gene kendilerine egemen olan erkeklerden daha üstün oğlanlar yaratmakla delik statüsüne baş kaldırmıştır. Bir dostuna imzaladığı kitaba en güçsüz ve en güçlü Jean Genet ibaresini yazan Genet, kahramanlardan her zaman üstün ve yüce olduğu inancını ortaya koyar. Genet'in bütün çağdaş Fransız entelektüellerinden daha çok ve daha haklı nedenlerle nefret ettiği burjuvaziyi dehşete düşürmek için övgülediği kanunsuzluklar aslında onların sınıflarının ve eğitimlerinin yarattığı koşullardan gelen bir yenilgidir. Ama erkekler gaddardır ve bu tavırları dünyanın amansızlığını, gaddarlığını simgeler. Gene bu yüzden onlarla dost olduğu kadar düşmandır ve onları sevgilileri olduğu kadar kendisini ezenler olarak görür. Oğlan sürekli olarak aşıkları gibi olmak isteğindedir. Örneğin Mimosa iki Our Lady'nin fotoğrafını yutarak onun gücünü sindirmeye çalışır. Gene bu tutumuyla penis özentisi denilen gülünç yanılgıyı ortaya koymaktadır. Kendisinin penis olduğuna göre onda ancak güç özlemi olabilir. Cinsel gücün özden niteliği şöyle belirlenmektedir. Divine Darling'in konuşmasından, sigarasının yakışından ve içişinden onun kulağın para olduğunu tahmin etti. Başlangıçta belirli korkuları vardı, dövülmek, soyulmak, hakarete uğramak gibi. Sonra bir kulağın parayı doyuma vardırmış olmanın tadına vardı. Kölelik ruh bilimine uygun olarak Divine durumun kendi denetiminde olduğunu sanır. Tıpkı erkeğin de denetiminin kendi elinde olduğuna inanması gibi. Darling Divine'ı alt ettiğine inanır. Divine ise onu ayağına getirdiğine. Bir güçlülük tuzağına kapılmış olarak ikisi de kendisinin üstün durumda olduğunu sanır. Kölenin efendiyi yönetmesi aralarındaki ayrımı bozabilir, daraltabilir ama yok edemez. Köleliği de bir kurum olarak ortadan kaldıramaz. Gene'nin kadınlığının son zaferi erkekte insanca bir duygu kıvılcımı tutuşturabilmektir. Gene kıllı kolunu öpmeye davranınca Arman ne oluyor sana çıldırdın mı diye homurdanır. Kulampara kadınsı olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü sevmenin kadına yaraşır bir duygu olduğunu bilir. Zaaf göstermek giderek eşitliğe daha sonra kendi bağımlılığına yol açacaktır. Divine Darling'e ısrarla güzel olduğunu söyler. İyice sinirlenen Darling onu bırakarak işe gider ve hırsızlık eder. Ken yakalanıp hapse atılır. Böylece yenilmiş ve kadınlaşmış olur. Gene'nin kadınlığı hizmetinde olduğu erkeklikle alay eden ve Sartre'ın tanımıyla düşmanca cinsel istek niteliğinde bir oluşumdur. Gene erkekliğin korkak yanını açığa vurarak kendisini ilk kadınlaştıran Metray'dakilere olan hıncını sanatı aracılığıyla almaktadır. Ne var ki baş kaldıran olmak her zaman devrimci olmak değildir. Çoğunlukla batağa daha fazla saplanmak demektir. Gene'nin kahraman suçluları sadece kendileri de yargılanıp öldürülmek için savunmasız kişileri öldürürler. Bu davranışları topluma sadece dokunmamakla kalmaz, onu daha da güçlü kılar. Çünkü lumpen proletarya amaçsız bir antitoplumsal davranışa girişmekle varlığını kanıtlama fırsatını kullanmış ve eskisi gibi belki eskisinden de bağımlı olmaya hazır duruma gelmiştir. Divine'ın ermişliği, şehitliği, rolünün gerektirdiği mazoşizmin doyuma ermesidir. Burada gerçek inancın tinsel zaferi vardır. Ama bu özgürlük değildir. 3. Sartre'ın yaşam öyküsü Gene'nin son 3 oyununu kapsamadığı için Gene'yi baş kaldıran biri olarak bırakır ve onun devrimciliğe dönüşümünü işlemez. Balkon, karalar ve paravanalarıyla karşımızda Sartre'ın Death Watch ve Hizmetçiler romanlarında bulduğu Gene'den bambaşka bir Gene görürüz. Gene'nin başlangıçta öznel olan antitoplumsallığı giderek oyunlarında belirli bir nesnelliğe dönüşmüş, kendi deyimiyle yapının arkasında kalmak, kaybolmak isteği durumuna girmiştir. Son yapıtlarında hiciv unsuru artmış, buna karşılık romantik mit azalmış ve bununla birlikte de yazarın önceki yapıtlarında özellikle Hırsızın Günlüğünde görülen hiciv ve romantizm arasındaki bocalama kaybolmuştur. Aynı özellik hapishane dünyasının abartmalı övgüleriyle Gene'nin bu dünyadan nasıl usandığını anlatmak arasında gidip gelen The Miracle of the Bows'da da görülür. Hicivci tavrın doruk noktasına vardığı yer belki de Gene'nin Le Enfant Criminel adlı radyo konuşmasıdır. Gene burada ıslah evinde insana daha aykırı bir tutumun benimsenmesini desteklemiş, böylelikle gençlerin onları böylesine güzel kılan başkaldırıdan kopmayacaklarını ileri sürmüştür. Gene başkaldırıdan devrimciliğe geçerken hicivci ve paradoksal inancını değiştirmek zorunda kalmıştır. Çünkü başkaldırıdan devrime geçiş geçmiş özleminden kurtulup yeni alternatifler yaratmayı gerektirir. Başkaldıranlar aşırı duyarlı kişiler oldukları takdirde o çerçeve içinde kalmak, sınırları aşamamak durumundadırlar. Romanlarda işlenen kadınlık fikri düşmüş kişinin yücelmesi görüşü, Gene'nin son oyunlarında başka bir nitelik almış, yazarın insancıl duygularının gelişmesi ve politikaya olan ilgisinin artmasıyla her iki cinsten ezilen gruplarla özdeşlik kurma yoluna girmiştir. Hizmetçiler, zenciler, Cezayirler yani kapitalizmin, ırkçılığın, emperyalizmin egemenliğinde ezilen kadın rolüne giren bütün grupları kapsar olmuştur. Kadınlığın bir çeşit kölelik anlayışı biçimindeki olumsuz yanı kurbanlığın hırsla alt etmeye çalıştıkları bir görüş haline gelmiştir. Bu savaşın hizmetçilerde kendi kendini yıpratan, yok eden ve bir biçimde oluşmuş sonraki oyunlarda giderek bilinçli bir görüşe dönüşmüştür. Baskı ezilenlerde belirli bir ruh bilimle yaratır. Ezilenlerin ekonomik ve siyasal durumlarını titizlikle inceleyen Marksizm, belki de belirli bir umutsuzluk ve karamsarlıkla ezilenlerin nedenli çürüdükleri, efendilerine nedenli gıpkıta ettikleri, değer verdikleri, kendileri için bile kendilerine sahip olanların değer ölçülerini benimsedikleri üzerine durmayı ihmal etmiştir. Gene bir hizmetkar olmuştur. Gene hizmetçilerin efendilerinin kötü yanları olduğunu belirtirken ve oyunundaki hizmetçiler birbirlerini kendilerinin kötü kokusu olarak nitelerken gerçek toplumsal ve ruh bilimsel bir olaya değinmektedir. Gene'nin olgunluk dönemindeki oyunları içselleştirilmiş baskını yarattığı ve özgür olabilmek için kendi kendini yenmesi gereken sömürge ya da kadın anlayışı denilen görüşü irdeler. Hizmetçiler yenik düşerler. Oynadıkları oyun aslında hanımlarını öldürmek oyunu değil, onun yerine geçmek oyunudur. İkinci oyun öylesine coşturucu, oyalayıcıdır ki hiçbir zaman birincisine sıra gelmez. Sonunda daha yumuşak ve divine tipinde olan Claire, daha erkek olan Solange'ın cinayet işlemiş gibi yapması ve giyotinin hazzına varabilmesi için zehir içerek intihar eder. Oyunun hareket noktası 1993'te La Manche'da hanımlarını ve onun kızını öldüren Papin kardeşler olayıdır. Gene olayda büyük bir değişiklikler yapmış, efendi durumunda olan hanımın kılına zarar getirmeyerek baş kaldıranların davranışlarındaki boşunalığı belirlemiş, kız çocuğun yerine hanımın aşığı Monsieur'yu koymuş ve böylelikle hiçbir zaman sahnede görülmeyen ama her an söz konusu olan ve üç kadın üzerinde büyük etkisi bulunan erkek gücünü işlemiştir. Madame onun kölesi olduğunu iddia eder. Hizmetçiler onu polise ihbar ederek tutuklatmaya çalıştıkları zaman ise Madame sevgilisini Sibirya'ya dek izlemek düşlerine kapılır. Hizmetçiler köle statüsündeki kadının kıskançlık ve karşıtlığını işler. Solange birlikte baş kaldıramayacaklarını, birlikte hareket edemeyeceklerini belirtirken pislik pisliği sevmezler. Köleler birbirini sevdiği zaman buna sevgi denmez. Kendilerini hor gördükleri için birbirlerini birbirleriyle değil, erkeklerle ya da madam gibi zenginlerle özdeş kılarlar. Bu yüzden gene hizmetçilerin kadın olmaları, yanı sıra proleter olmalarını vurgulamıştır. Karşılarındaki düşman burjuva madamdır. Gene'nin tamamen kadıncıl koşullarla özdeşleşmesi paravanalara kadar gerçekleşmez. Madam naziktir, görgülü ve iyi davranmayı becerebilen, rahatı yerinde orta sınıf kadınlarının nezaketi vardır onda. Atacağı giysisini hizmetçisine verdiği için kendisini kutlayan bir hanımefendiye gene sakin bir tavırla şu yanıtı verir: "Ah ne iyi, o da size kendi eskisini verir mi?" Ancak birbirlerine karşı hanım rolü oynayan hizmetçiler nazik değildir. Kendilerini yöneten düzenle aralarındaki duygusal kargaşalık içinde dışlanmış kişiler olan hizmetçiler, hizmetçilerden bir salgı akar, insan ırkından değildir onlar. Açıkça ortaya konulmuş, başkaları tarafından kabul edilmiş ve kendilerine kabul ettirilmiş aşağılık konumlarının yarattığı zehirli etkiyi sergileyen öfkeler icat ederler. Kendilerinden üstün olan patronlarının kendileri için çizdiği yaşam biçimine öylesine kendilerini kaptırmışlardır ki, kendilerini üzme duygularını incitme dışında hiçbir konuda özgür değillerdir. Kölelikten kurtulamazlar, isyan ettiklerinde ise isyanları tıpkı bir suçlunun budalalığı gibi geri teper. Ancak burada söz konusu isyan romanlardakinin tersine, ilk olarak romantik duygulardan arınmış bir açıklıkla gözler önüne serilmektedir. Hizmetçilerin çektiği acılar çok şiddetlidir ama kendilerine uygulanan baskı da yeterinden fazla etkilidir. Başkaları tarafından saptanmış olan durumlarından kendilerine yağdırılan beladan kurtuluş yolu henüz bulunmuş değildir. Cinsel rolün güç olarak politik biçimde geliştiği balkon yine başarısız bir başkaldırı örneğidir. Ama hizmetçilerin umutsuz çıkışı burada aşılmıştır. Çünkü yıkılanın yerine konabilecek bir alternatif olması halinde gerçekten devrim olma niteliği vardır. Armand bu sorunu dile getirir. "Ben onların maskaralığına zerre kadar inanmıyorum ama onların yerini alacak daha büyük bir güç var mı? İnanç ve işbirliği deneyimlerinin tarihine baktığımızda dona kalırız. Fahişe Carmen'de erkeksi fantezilere katılma rolü oynayan kişiyle öylesine bir özdeşleşme yaratılmıştır ki, erkeklik rolü Carmen'in gerçekliği haline gelmiştir. Sessiz oyunu sürdürmekten kurtulan Carmen, bir banka memurunun saflık simgesi olduğu o eski eşsiz anılarını özler. Gene aynı şekilde bütün bir nüfusun eski kilise mitlerinin, yasaların, ordunun bir parçası olması, bunlara katılması, boyun eğmesi olguları, nomenklatür üyelerini savunan sahtekarların kentin sokaklarında yürümesiyle anında savaşa son verilmesi sonucunu doğurmuştur. İnsanlık tıpkı eski kutörenlerdeki gibi yatırılıp bağlanmak ve dövülmek isteyen özezer gibi biraz çocuklaşmış durumdadır. Devrim karşı devrime dönüşür çünkü yaratıcı bir alternatiften yoksun olduğu için yeni düzen ancak eskisine öykünmekle kalır. Karşı taraftakiler gibi davranırsak biz de karşı taraf oluruz diyen ve ayaklanmanın en tutkulu taraftarı olan Roger, dünyayı değiştirmek yerine bütün yapacağımız yıkmak istediğimiz dünyanın bir eşini kurmak olacak der. Ve bilinçten yoksun bütün darbeler gibi bu da faşist junta ile son bulur. Gene baş kaldıranların temeldeki devrimci aydın oldukları halde ikisi de cinsel rolden yararlanmış, Chantal ile Georgette aracılığıyla bunu belirlemiştir. Biri savaşçı, öteki devrimci aydın oldukları halde ikisi de yaralılara bakmak gibi kısıtlı bir görev çerçevesi içindedir. Erlerden biri bu kadın işi diye burun kıvırır. Chantal'ın tek alternatifi ya şarkıcı ya fahişe olmaktır. Yani erkeği eğlendirmek ya da uyarmak görevidir. Kadroda ona panayır piyangosu çekercesine 20 kadının yöneticisi olmak işi verilince bu işi yapmaya ve bu süreç içinde devrimin yozlaşmasına yardımcı olmaya başlar. La Passionara aşk ve tutku dolu bir kadındır. Ama bir kadın tek başına devrim yapamaz ve gerçek devrimin, ayaklanma, isyan, iç savaş, ulusal savaş dışı devrimin sınavı buna katılan kadın sayısına bağlıdır. Kendilerinden öncekiler gibi cinsellikle gücü birbirine karıştıran erkek isyancılar düşünmeyi bir yana bırakırlar ve ayaklanma bir vur ve geçir, bir el tetikle bir el uçkurda cinsinden bir kendinden geçmeye dönüşür. Doğal olarak da yenik düşerler. Uç noktayı zorlayan bir karnaval intihar demektir. Söyleyecek hiçbir yeni sözü olmayan isyancılar cinsellikle gücü, cinsellikle şiddeti birbirine karıştıran geleneksel çılgınlığa kapılırlar. Kadınlar eskiden olduğu gibi ya tanrı çadırlar ya da yük hayvanı, hasta bakıcı ya da orospudurlar. Erkekler ise özgürlük adına değil, cinsel bunalımlar adına ayaklanan kafasız ve gözü dönmüş kişilerdir. Sadece Envoy durumu şöyle açıklar. Başlangıçta hayali despotlara karşı savaşıyorlardı. Sonra özgürlük adına savaşmaya başladılar. Yarın sadece Chantal için ölmeye hazır olacaklar. Düdükler çaldığı zaman suçluluk ve ne yaptığını bilememenin şaşkınlığı onları eski yerlerine getirir. Adalet, din ve cesareti simgeleyen, üç yapma bebeğin temsil ettiği hukuk ve düzenin alışılagelmiş kavramları önünde dize gelirler.